Ayrım 46.
Annelerine onu aramak için parka giderse Aglaya'nın buna kızabileceğini söylediler. Belki de 3 gün önce sözünü ettiği, hiç de olağanüstü bulmadığını söylediği Prens Seçe ile elinde bir kitap parktaki yeşil boyalı sırada oturuyordu. Randevuyu yakalayan ve kızının garip sözlerini duyan Lizaveta Prokofievna'nın ödü patlamıştı. Ama prensi de yanında getirince bunu sorun yapmaya cesaret edemedi. Zaten önceden kararlaştırılmış bir randevu da olsa Aglaya prensle parkta buluşup konuşamaz mıydı? Neden sonra Lizaveta Prokofievna kendini toplayabildi? Prens, oğlum, sakın buraya sizi sorguya çekmek için getirdiğimi sanmayın. Dün akşamdan sonra herhalde daha uzun süre seninle karşılaşmak istemezdi canım. Hanımefendi birden durakladı. Prens soğukkanlı bir tavırla, "Gene de Aglaya Ivanovna ile ne diye buluştuğumuzu öğrenmek istediniz," diye tamamladı. "İstedim ya, ne varmış bunda? Doğruyu söylemekten korkum yok. Çünkü kimseye ne kötülüğüm dokundu ne de bunu aklımdan geçiririm. Onu demek istemedim ama öğrenmeyi istemekte hakkınız, annesiniz. Aglaya Ivanovna ile bu sabah tam saat 7'de Yeşil Sıra'nın yanında buluştuk. Dün akşam önemli bir iş görüşmek istediğini mektupla bildirmişti. Buluştuk ve tam bir saat yalnızca Aglaya Ivanovna'yı ilgilendiren konular üzerinde konuştuk." Lizaveta Prokofievna ağır başlı bir tavırla, "Tabii, o kadar olacak oğlum, kuşkusuz o kadar," dedi. Aglaya birdenbire odaya girerek, "Çok güzel söylediniz prens," dedi. "Yalan söyleyecek kadar alçalmayacağımı anladığınız için size yürekten teşekkür ederim. Bu kadarı yeter mi maman, yoksa sorguyu sürdürecek misiniz daha?" Lizaveta Prokofievna öğüt verir gibi, "Şimdiye kadar sana karşı yüzümün kızarmadığını bilirsin," dedi. "Böyle bir şey olsa buna sevinirdin belki. Hoşça kalın ve rahatsız ettiğim için beni bağışlayın prens. Size karşı saygıma güvendiğinizi umarım." Prens başıyla iki yanı selamlayarak sessizce çıktı. Alexandra ile Adelaide gülümseyerek aralarında bir şeyler fısıldaştılar. Lizaveta Prokofievna onlara sert sert baktı. Adelaide gülerek, "Prensin selam verişinin güzelliğine güldük maman," dedi. "Bazen çuvaldan farksız oluyor ama şimdi Yevgeni Pavlovich gibi." Lizaveta Prokofievna, "Kibarlık, incelik dans hocalarından değil insanın kalbinden gelir," diye sözünü bağladı. Aglaya'ya bakmadan yukarıya odasına gitti. Prens eve 9'a doğru döndü. Taraça'da Vera ile hizmetçi vardı. Gecenin dağınıklığını topluyorlardı. Vera sevinçle, "Çok şükür siz gelmeden bitirebildik," dedi. "Günaydın. Biraz başım dönüyor. Pek uyuyamadım da yatsam iyi olacak." "Gene dünkü gibi burada, barakada değil mi? Peki söyleyeyim de sizi uyandırmasınlar. Babam bir yere kadar gitti." Hizmetçi çıktı. Vera peşinden giderken birden döndü. Kuşkulu bir tavırla prense yaklaştı. "Şu zavallı çocuğa acıyın prens. Kovmayın onu bugün." "Kovacak değilim. Dilediği gibi hareket etsin." "Ne yapabilir ki? Aman sert davranmayın ona." "Yok efendim, ne diye. Alay da etmeyin, en önemlisi bu. Asla." Vera kızardı. "Sizin gibi birine bunları söylemem akıllıca bir davranış değil zaten." Çıkmak üzereyken hafifçe dönerek, "Yorgunsunuz ama şu anda gözleriniz pek sevimli," dedi. "Mutluluk dolu." Prens heyecanla, "Gerçekten öyle mi?" dedi. Neşeyle güldü. Ama bir delikanlı kadar pervasız olan Vera nedense utanıverdi. Daha çok kızardı. Gülmeye devam ederek hızla odadan çıktı. "Ne kadar da sevimli," diye düşündü prens. Hemen de unutuverdi onu. Taraça'nın kanepeyle önünde masanın bulunduğu köşesine geçerek oturdu. Yüzünü elleriyle örttü. 10 dakika kadar öylece kaldı. Sonra birden elini cebine soktu. 3 mektup çıkardı. O anda kapı açıldı. Kolye girdi. Prens mektupları gene cebine koydu. Bir süre bu işi erteleyebilmiş olmasına sevinir gibiydi. Kolya kanepeye oturarak onun gibilere özgü bir tavırla hemen konuya girdi. "Ne iş değil mi? Hipolite ne göze bakıyorsunuz şimdi? Ona karşı saygınız kalmadı değil mi?" "Neden?" "Biraz yoruldum Kolya. Hem bu konuya yeniden dönmek üzecek beni. Kendisi nasıl?" "Uyuyor. 2 saate kadar da uyanmaz. Siz galiba evde uyuyamadığınız için parka çıkmış olmalısınız. Heyecan tabii, haklısınız." "Evde uyuyamadığımı, parkta dolaştığımı da nereden biliyorsunuz?" "Az önce Vera söyledi. Girmeyeyim diye uğraştı, dayanamadım. Hiç olmazsa bir dakikacık olsun. İpolit'in başında 2 saat bekledim. Nöbeti Kostya Lebedev'e devrettim. Burdovski gitti. Hadi yatın artık prens. Geceniz, gününüz hayırlı olsun. Ama doğrusunu ister misiniz? Şaşırdım ben bu işe. Tabii bütün bunlar... Hayır prens, hayır. Ben açıklamaya şaşırdım. Özellikle tanrısal güçe, öteki dünya ile ilgili kısma. Orada büyük bir düşünce var. Prens herhalde büyük düşünce üzerine vakit kaybetmeden konuşmak için gelen Kolya'ya şefkatle baktı. Kolya, önemli olan yalnız düşünce değil ayrıntılar dedi. Bunu Voltaire, Rousseau, Proudhon gibi biri yazmış olsa okur, üzerine düşünür, bu derece şaşmazdım. Ancak 10 dakika yaşayabileceğini bilen bir adamın böyle konuşması yaman doğrusu. Bu derece duyarlılık. Doğrudan doğruya meydan okumak bu. Manevi gücün bu kadarı şaşırtıyor insanı. Bütün bunların üstüne onun silahı bile boş bıraktığını öne sürmek pek aşağılık bir iddia olur. Yalnız dün bizi aldattı o, kurnazlık etti. Bavulunu kendisi hazırlamıştı. Benim pişto filan gördüğüm yok. Bütün eşyasını kendisi toparlamak istemişti. Çok şaşırdım doğrusu. Vera onu burada bıraktığımızı söyledi. Yemin ederim size hiç tehlikesi yok bunun. Hiçbirimiz yanından ayrılmıyoruz. Gece yanında sizden kim vardı? Ben, Kosta Lebedev, Burdovski, Keller biraz kaldı. Sonra bizde yatacak yer olmadığı için Lebedev'e gitti. Ferdişçenko da Lebedev'le geceledi. Saat 7'de gitti. General her zaman Lebedev'de kalır. Şimdiden gitti bile. Lebedev bilmem neden sizi arıyordu. 2 kere sordu. Belki şimdi çıkar gelir. Yatacağınıza göre onu yanınıza bıraksak mı yoksa? Ben de yatmaya gidiyorum. Size şunu da söyleyeyim. General beni epey şaşırttı. Burdovski beni nöbeti almam için saat 6'dan sonra, hatta 6'da uyandırmıştı. Azıcık dışarı çıkmıştım. Ansızın generalle karşılaştım. Hala o kadar sarhoştu ki beni tanıyamadı. Duvar gibi önüme geçti. Ayrılır ayrılmaz da hasta nasıl onu yoklamaya gidiyordum diyerek üzerime atıldı. Anlattım. Bunların hepsi iyi dedi. Yalnız ben seni uyarmak istiyordum. Bunun için kalktım. Tahminime göre Gospodin Ferdişçenko'nun yanında konuşmamızı pek uygun düşmeyecek. Anladınız mı prens? Acaba gene de bizim için hepsi bir. Elbette hepsi bir. Mason değiliz ya. Hatta ben generalin beni gece vakti uyandırmaya gelmesine de şaştım. Ferdişçenko'nun gittiğini söylüyordunuz değil mi? Evet, saat 7'de. Geçerken bana uğradı. Nöbetteydim. Uykumu tamamlamak için Wilkin'e gidiyorum dedi. Burada ayaş bir Wilkin var. Hadi ben de gideyim artık. Lukyan Timofeyiç geliyor. Prensin uykusu var. Çekin arabanızı. Bir dakika sayın prensim. Benim için son derece önemli bir iş hakkında... Lebedev odaya girerken bunları hafif sesle, resmi tavırla söyledi. Azametli bir baş selamı verdi. Gittiği yerden yeni dönmüş, odasına bile uğramadığı için şapkasını bırakmamıştı. Düşünceli yüzünde özel, ağırbaşlı bir ifade vardı. Prens oturmasını önerdi. Beni 2 kere aramışsınız. Dünkü işi merak ediyorsunuz herhalde. Şu dünkü zıpırı mı? Bugün düşüncelerinizi hiçbir bakımdan kontrkare etmek niyetinde değilim. Dipnot, bir şeye karşı çıkmak, onu etkisiz hale getirmek. Kontrkare mi dediniz? Kontrkare etmek dedim. Rus diline girmiş birçok yabancı sözcük gibi Fransızca bir deyimdir. Aslında ben yabancı sözcüklerin kullanılmasından yana değilim ama... Neniz var bugün Allah aşkına Lebedev diye gülümsedi prens. Pek resmi, pek azametli duruyorsunuz. Sözcüklerin üstüne basa basa konuşuyorsunuz. Lebedev kolyeye yalvarır gibi... Kuzum Nikolay Ardalyonoviç dedi. Prense söyleyeceğim 1-2 şey var. Tabii beni ilgilendirmez, gidiyorum. Hadi hoşça kalın prens. Kolya kalkarak çıktı. Lebedev peşinden. Anlayışlı olduğu için severim şu çocuğu dedi. Sırnaşık ama kafir, insanın ne demek istediğini gözünden anlar. Sayın prens, ya dün akşam ya da bu sabah, zaman bakımından hala kararsızım, bir felakete uğradım. Ne oldu ki? Yan cebimden 400 rublem gitti. Lebedev ekşi bir gülümsemeyle ekledi. Vaftizlediler sayın prens. 400 rubleniz mi gitti? Yazık. Ekmeğini alın teriyle namusuyla kazanan yoksul bir adam için... Tabii. Nasıl oldu? İçki yüzünden. Size ilahi kudrete sığınır gibi başvuruyorum saygıdeğer prensim. 400 rubleyi dün bir borçludan aldım. Trenle buraya döndüm. Cüzdanım cebimdeydi. Resmi elbisemi çıkarıp redingotumu giydim. Parayı da yanımda bulunsun diye redingotun cebine koydum. Birisi rica etmişti o akşam vermek için. Vekilimi bekliyordum. Gazetelerde altın gümüş rehinine karşılık para verdiğinizle ilgili ilanlar varmış. Doğru mu bu Lukyan Timofeyiç? Vekilim eliyle. Adım da adresim de belirlenmemişti. Ailemiz kalabalıklaştığı için elimizdeki birkaç kuruşu siz de kabul edersiniz. Namuslu bir faizle. Evet evet, ben yalnızca sordum. Sözünüzü kestiğim için özür dilerim. Yemekten sonra biraz şakır keyiftim. Konuklar yiyip içtiler. Sanırım ben de felaketim yüzünden neşelendim. Geç vakit Keller de geldi. Sayılı gününüzü ve şampanya hakkındaki emrinizi iletti. O zaman aziz ve saygıdeğer prens, ben de pek duygulu değilse de kadir bilir bir kalp taşıdığım için, herhalde övündüğüm bu özelliğime layık olduğum ilginizi çekmiştir, toplantının ve kutlama töreninin daha göz alıcı olması için eski kırık dökük kılığımı değiştirip demin çıkardığım resmi elbisemi giymeye karar verdim. Öyle de yaptım. Herhalde bütün akşam resmi elbiseyle olduğumu siz de fark ettiniz prens. Elbise değiştirirken cüzdanımı redingotta unutmuşum. Gerçekten Tanrı birisini cezalandırmak isteyince ilkin aklını alır. Ancak saat 7:30'da uyanınca deli gibi yataktan fırladım. Hemen redingotuma atıldım. Cep boştu. Cüzdanın yerinde yerler esiyordu. Çok kötü. Gerçekten öyle, dedi Lebedev kurnaz kurnaz. Çok iyi söylediniz. Prens merakla düşünmeye başladı. Ama nasıl olur bu? Çok önemli. Gerçekten de çok önemli. İşte durumu açıklayan çok yerinde bir söz daha. Bırakın şunu Lukyan Timofeyiç, iş sözde değil. Cüzdanınızı sarhoş sarhoş düşürmüş olamaz mısınız? Olabilir. Buyurduğunuz gibi sarhoşlukla her şey olabilir Sayın Prens. Yalnız rica ederim, redingotumu değiştirirken cüzdanı düşürmüş olsam bu nesnenin olduğu yerde bulunması gerekmez miydi? Bir kutuya, masanın çekmecesine filan koymuş olmayasınız. Her yanı aradım, her şeyi alt üst ettim. Hem de hiçbir yere saklamadığımı, hiçbir çekmeceyi açmadığımı kesinlikle hatırladığım halde. O sizin dolapçığa da baktınız mı? Önce ona baktım, bugün birkaç kez yeniden baktım. Hem dolapçığa nasıl koyabilirdim sevgili prensim? Meraklandım doğrusu Lebedev, şu halde birisi yerde bulmuş olacak. Ya da o birisi cebimden aşırdı, ikisinden biri. Çok merak ettim, kim olabilir? Asıl sorunun bu olduğuna hiç kuşku yok prens hazretleri. Düşünceleriniz, teşhisleriniz son derece yerinde doğrusu. Aman Lukyan Timofeyiç, alayı bırakın da. Lebedev ellerini çırparak, alay mı? Diye haykırdı. Hadi hadi, beni bir yana bırakalım. Sorun bende değil. Ben başkaları adına korkuyorum. Kuşkulandığınız biri var mı? Bunu söylemek zor. Hizmetçiden kuşkulanamam. Çünkü mutfaktaydı. Öz evlatlarımdan da öyle. Elbette. Şu halde konuklardan biri olmalı. Olabilir mi? Olamaz ama başka bir olasılık da aklıma gelmiyor. Ancak hırsızlığın akşam herkes toplu haldeyken değil, gece belki de sabaha karşı yatmaya kalanlardan biri tarafından yapıldığına %100 inanıyorum. Aman tanrım. Ama Burdovski ile Nikolay Ardalyonovic'i bunun dışında tutuyorum. Onlar odama girmediler. Evet, hem girseler bile sizde kimler kalmıştı bu gece? Bitişik odalarda 4 kişi yattı. Ben, General, Keller ve Gospodin Ferdişçenko. Demek ki 4'ümüzden biri. Yani 3'ünden biri. Ama kim olabilir? Hak gözeterek sırayı bozmadan kendimi de kattım. Siz de kabul edersiniz ki kendimi soymuş olamam. Hoş, yeryüzünde böyle olaylara da rastlanmıyor değil ya. Prens sabırsızlıkla, aman Lebedev, lafı geveleyerek iyice can sıkıyorsunuz. Konuya gelsenize. O halde kaldı 3 kişi. İlkin Keller'i alırsak kararsız, sarhoş ve bazı bakımlardan, yani kese bakımından zayıf olmakla birlikte şövalye yapılı bir adamdır. Başlangıçta hastanın odasında yatmıştı, ancak gece kuru tahta üzerinde yatmak sert geldi diye bizim odaya geçti. Ondan mı kuşkulanıyorsunuz? Kuşkulanıyordum. Sabahın 8'inde deli gibi sıçrayarak elimle alnıma vurdum ve masum bir uykuya dalmış olan generali uyandırdım. Ferdişçenko'nun garip bir biçimde kayboluşunu göz önüne alarak önümüzde kurşun gibi yatan Keller'in üstünü başını aramaya karar verdik. Tepeden tırnağa aradık. 1 santim bile çıkmadı. Basmadan lacivert satrançlı bir mendil, o kadar. O da berbat bir şeydi. Bir de bir oda hizmetçisinden para istekleri ve tehditlerle dolu bir aşk mektubu. Ayrıca bildiğiniz makalenin kopuk parçaları. General onun suçsuzluğuna karar verdi. Tam bilgi alalım diye kendisini uyandırdı. Zor kaldırabildik. Sorunu güç bela anladı. Ağzını açtı. Sarhoş hali, anlamsız, saf, hatta aptalca yüzüyle onun olmadığına %100 inandım. Prens rahat bir soluk aldı. Doğrusu buna çok sevindim. Onun hesabına çok korkmuştum. Lebedev göz kırptı. Korktunuz mu? Bunun bir nedeni olmalı. Yok canım, lafın gelişi söyledim. Rica ederim Lebedev, bunu kimseye duyurmayın. Lebedev şapkasını kalbine bastırarak, Prens, prens, söyledikleriniz kalbimde, kalbimin derininde gömülüdür, diye bağırdı. Orası bir mezardır. Peki peki, öyleyse Ferdişenko olmalı. Ne dersiniz, Ferdişenko'dan mı kuşkulanıyorsunuz? Lebedev sabit bakışını prense dikti. Yavaşça, başka kim olabilir, diye sordu. Haklısınız, kim olabilir ama elinizde ne kanıt var? Kanıtım var. İlkin saat 7'de, hatta 7'den önce kaybolması. Biliyorum, Ferdişenko kolyeye uğrayıp adını unuttuğum bir arkadaşına uykusunu tamamlamak için gittiğini haber vermiş. Kolye söylüyordu bunu. Wilkin'e gitmişti. Demek Nikolay Ardalyonovich haber verdi bunu size. Ama hırsızlık olayını hiç açmadı. Haberi yok ki. Ben sorunu gizli tutuyorum. Demek Wilkin'e gidiyor. Bir sarhoşun kendi gibi bir başka sarhoşa daha gün doğmadan durup dururken gitmesinde ne anormallik olabilir? İşte onu ele veren de bu. Giderken adres bırakıyor. Şimdi söyleyeceklerime dikkat edin prens. Bir soru. Adresini niye bırakıyor? Niçin yolu uzatarak özellikle Nikolay Ardalyonovich'e uykumu tamamlamak için Wilkin'e gidiyorum diye haber veriyor? Onun Wilkin'e gitmesinden kime ne? Haber vermenin ne gereği var? Hayır, bu bir incelik, hırsız inceliği. İşte ben bile bile izimi saklamıyorum. Bu durumda nasıl hırsız olabilirim? Hırsız nereye gittiğini söyler mi? Mantığı. Kuşkuyu uzaklaştırmak, izlerini silebilmek için aşırı bir özen. Anlatabildim mi Prens Hazretleri? Anladım, anladım. Çok güzel ama yetmez bu. İkinci kanıtımda verilen adresin sahte çıkması. Adres açık değil. Bir saat sonra, yani 8'de Wilkin'in kapısını çaldım. Burada 5. sokakta oturuyor. Tanışırız da. Ferdişenko diye biri yoktu yanında. Gene iyice sağır olan hizmetçiden bir saat önce gerçekten birinin zili koparana kadar çaldığını öğrendim. Ama hizmetçi ya Gospodin Wilkin'i uyandırmak istemediği için ya da kalkmaya üşendiğinden, bu da olağandır, kapıyı açmamış. Bütün kanıtlarınız bu kadarsa yetersiz. Peki ama kimden kuşkulanalım prens? Lebedev kurnaz kurnaz gülümsedi. Prens biraz düşündükten sonra kuşkulu bir tavırla "Odalarınızda çekmecelerinizi bir kere daha arasaydınız," dedi. Lebedev artan bir yakınlıkla iç çekti. "Aradım efendimiz." Prens öfkeyle yumruğunu masaya vurdu. "Aman, şu redingotu değiştirmek de nereden aklınıza geldi sanki?" Bu soru eski bir komedyada da geçer. Ama benim iyi yürekli prensim, felaketime büyük ilgi gösterdiniz. Bu kadarına layık değilim ben. Daha doğrusu ben layık değilim ama siz suçlu adına da şu aciz Ferdişenko için de acı duyuyorsunuz. Prens dalgın, hoşnutsuz bir tavırla sözünü kesti. Evet evet, gerçekten meraklandırdınız beni. Ferdişenko olduğuna bu kadar eminseniz ne yapmak niyetindesiniz? Lebedev yalışıklığı bir kat daha artırarak prensin önünde kırıtıyordu. Ah prens, çok sayın prensim benim. Kim olabilir başka? Kuşkulanacak başka kimse olmaması, başka söyleyişle Ferdişenko'dan başkasını suçlama imkansızlığı da ona karşı bir kanıt sayılmaz mı? Üçüncü kanıt da bu. Başkası olamaz. Burdovski'den kuşkulanacak değilim ya. Saçmalık olur bu. Generalden de kuşkulanamayız. Prens oturduğu yerde kıpırdandı öfkeyle. O kadar da değil, dedi. Pek tabii, keke. Şu general de beni epey güldürdü. Az önce olayın hemen üstüne Wilkin'e gidiyoruz onunla. Ha, unutmadan söyleyeyim. Hırsızlıktan sonra onu uyandırınca benden çok o afalladı. Rengi değişti, kızarıp bozardı. Sonunda öyle şiddetli, soylu bir tepki gösterdi ki doğrusu bu kadarını beklemezdim. Son derece soylu biri. Hem de pek zeki sayılmasa da masumluğuyla insana güven veren biri. Boyuna yalan söylemek gibi zayıf bir yanı var ama duygulu insan doğrusu. Size önceden de söylemiştim prens. Generale karşı duyduğum yalnızca bir zaaf değil. Seviyorum da onu. Bir aralık sokağın ortasında durarak redingotunu açtı. Ara beni, dedi. Keleri aradın. Beni niye aramıyorsun? Hakçası böyle davranman gerekir. Eli ayağı titriyor, burnundan soluyordu. Gülerek, bana baksana general, dedim. Bunu başka biri senin için söylese, şu ellerimle kellemi keser, kocaman bir tabakta bütün kuşku edenlerin gözüne sokardım. Bu kafayı görüyor musunuz, derdim. İşte bununla kendi kafamla size şu adam için kefil oluyorum. Gerekirse kendimi ateşe bile atarım. Sana böylesine kefilim ben. General oracıkta boynuma atılarak ağlamaya başladı. Beni göğsüne o kadar sıkı bastırıyordu ki başlayan öksürüğümü güç yatıştırabildim. Sen felaketlerim arasında biricik dostumsun dedi. Ne duygulu adam. Yolda yeri gelmişken bir öykü de anlattı. Gençliğinde onun bir 500 rublelik çaldığından kuşkulanmışlar. Ama ertesi gün kendini yanan bir evin alevleri içine atmış, ondan kuşkulanan kontu ve o zaman kız olan Nina Aleksandrovna'yı ateşten kurtarmış. Kont onu kucaklamış. Nina Aleksandrovna ile evlenmeleri de bu biçimde olmuş. Ertesi gün yangının yıkıntıları arasında kaybolan parayla çekmeceyi bulmuşlar. İngiliz yapısı demirden bir çekmeceymiş. Gizli kilidi de varmış. Döşemenin altına düştüğü için kimse farkına varamamış besbelli. Ancak o yangın sayesinde bulunmuş. Baştan aşağı düzmece. Nina Aleksandrovna'ya söz gelince ağlamaya bile başladı. Nina Aleksandrovna bana uzaktan dargındır. Ama soyluluğuna her zaman saygılıyımdır. Tanışmaz mısınız? Hemen hemen hayır ama tanışmayı yürekten isterim. Hiç olmazsa kendimi ona karşı temize çıkarayım diye. Sözde kocasını içkiye özendiriyormuşum diye güceniyormuş bana. Oysa baştan çıkarmak şöyle dursun, doğru yola getirmeye çalışıyorum onu. Generali belki de son derece zararlı bir çevreye düşmekten koruyorum. Kendisi benim kolay kolay vazgeçemeyeceğim bir dostumdur. O nerede, ben de orada. General ancak duygulu kimselerin etkisinde kalacak bir insandır. Zaten artık özlediği halde yüzbaşınınkine de gitmiyor. Oysa bazen, hele sabahları, neden sabah olduğunu da bilemiyorum ya, kalkıp kundurasını giyerken hep onu anıyor, inliyor bile. Parası yok, o karıya da parasız gidilmez. Sizden para istemedi mi Sayın Prensim? Hayır, istemedi. Utanmıştır, sizi rahatsız etmek niyetinde olduğunu bana bile söylemişti. Ama utanıyor, pek yakında yardım ettiniz kendisine, ayrıca vereceğinize güveni de yok, bunları bana dostça söyledi. Siz para veriyor musunuz ona? Ah saygıdeğer prensim, değil para, bu adam için diyebilirim ki canımı... Ama yok yok, bu da abartı oluyor. Canımı vermem ama çok zorunlu ise onun için bir çıban, sıtma, ne bileyim bir öksürük çekmeye bile razıyım. Çünkü generali son derece büyük ama artık bitmiş bir adam sayıyorum. Böyle işte, yalnız para değil. Şu halde para veriyorsunuz. Yo, para vermiş değilim. O da vermeyeceğimi bilir. Bu yalnızca onun iyiliği, doğru yola gelmesi içindir. Petersburg'a gidecektim, peşime takıldı. Ferdişçenko'yu sıcağı sıcağına yakalayayım diye Petersburg'a gidiyorum. Orada olduğundan hiç kuşkum yok. Generalim köpürüyor. Yalnız Petersburg'a varınca yüzbaşınınkini ziyaret etmek için beni yüzüstü bırakacağından korkuyorum. Daha doğrusu onu bırakacak olan benim. Böylece Ferdişçenko'yu daha kolay yakalayabileceğim. Şehre inince birbirimizden ayrılmayı kararlaştırdık. Dediğim gibi, önce onu bırakacak, sonra da bir insan olarak utandırmak için bütün hızımla yüzbaşınınkine gidip orada bastıracağım. Prens, aman gürültü çıkarmayın Lebedev, ne olur patırtısız yapın, dedi. Tabii efendim, amacım yalnızca utandırmak, yüzünün alacağı şekli görmek istiyorum. Ama sayın prensim, yüz, özellikle böyle birinde pek çok şeyi açığa vurur. Ah prens, felaketin büyük olduğu halde yine de generalin yola gelmesini düşünüyorum. Sizden büyük bir dileğim var Sayın Prens. Doğrusunu söylemek gerekirse aslında bunun için geldim. Siz onunla ailece tanışıyor hem de evlerinde oturuyormuşsunuz. Buna göre yüce kalpli prensim, general ve onun mutluluğu adına benden yardımınızı esirgemezsiniz.